Ayrım 47, sayfa 357. D. Soyutluluk. Aslında bu kelime, divan edebiyatının söz konusu edilecek özelliğini bütünüyle kapsamıyor. Bir kere, köken olarak kendi kültürünün ürettiği bir kavram değildir. Karşılık olarak Arapçanın mücerretini bir doğu kültürü kelimesi olarak alsak bile, kavramın gündeme gelişi batı kültürü ortamındadır. Sayfa 358. Kelimenin asıl kullanım alanı da edebiyattan çok felsefedir. Sözlükler, bir felsefe deyimi olarak soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen, dipnot 1, soyutlama sonucu olan, soyutlama ile elde edilen, dipnot 2 şeklinde tanımlıyor. Bir dil bilimi kavramı olarak da düşünce yoluyla kabul edilen varlığın adıdır, dipnot 3, felsefe kavramı oluşu soyutlama ile birliktedir. Dipnot 1, TDK, Türkçe Sözlük, Soyut Maddesi. Dipnot 2, Meydan Larus, Soyut Maddesi. Dipnot 3, TDK, Türkçe Sözlük, Soyut Maddesi. Soyutlamayı Meydan Larus şöyle tanımlıyor. Bir şeyin herhangi bir özelliğini düşünce yoluyla öteki özelliklerinden ayırmaya ve bu özelliklerinden bağımsız olarak ele almaya dayanan zihin işlemi. Dipnot 4, Meydan Larus, Soyutlama Maddesi. TDK sözlüğü ise, gerçekte ayrı ve başlı başına varlığı olmayan bir şeyi, zihnin ayrı olarak tasarlaması, onu maddesinden soyarak göz önüne alması olarak veriyor. Dipnot 5, TDK, Türkçe Sözlük, Soyutlama Maddesi. Bu iki tanımda da madde esastır. Soyutlama, onunla ilgili bir zihin hareketidir. TDK sözlüğünden anladığımız kadarıyla maddesi olmayan varlık adlarına da bu genel ad kullanılıyor. Ama bir düşünce hareketi olarak maddesinin varlığı gerekiyor. Meydan Larus'taki şu bilgiler bizim bu kavramı kullanışımıza daha uygun bir zemin hazırlıyor. Her çeşit fikir hayatının temeli olan kavramlar veya soyut ve genel fikirler soyutlama yoluyla meydana getirilir. Bu işlemin sonucu zihni görüş. Dipnot 6. Meydan Larus, Soyutlama Maddesi. Divan edebiyatının soyutluğunu, onun bir felsefi akıma bağlı oluşundan veya anlaşılmasının zorluğundan, yani anlatmak istediklerini somutlaştıramamasından çıkarak değil, onunla ilgili neredeyse bütün suçlamaların böyle bir kavramla ifade edilince nasıl olumlu bir nitelik haline dönüştüğünü göstermek için ortaya koymak gerekiyor. Sayfa 359. Hasan Ali Yücel'in Türk Edebiyatı'na Toplu Bir Bakış kitabında iki sayfaya sığdırdığı Divan Edebiyatı'nın Estetiği bölümünde onun kelimeci, uydurmacı, mübalağacı, teferruatçı, suni, zihni, taklitçi, kısacası hayattan kopuk ve uzak oluşunu söyler. Dipnot 7. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatı'na Toplu Bir Bakış, S-152-153. Bunların hepsi onun bir başka yanını belirliyor gibiyse de Hasan Ali bunları en köklü vasfiyle kelimeci oluşunun üzerine birbirini çağrıştıra çağrıştıra gündeme getirir. Söz gelimi kelimeci olduğu için kelimelerden kurulmuş bir uydurma alem yarattırmıştır. Onun sonucu hayattan ve tabiattan uzak ve kopuktur. Yani sunidir. Bu şu demektir. Divan edebiyatının bir niteliği vardır ki ona değişik açılardan bakma sonucu bir sürü suçlama noktasına ulaşılmaktadır. Hangi kıstas kullanılırsa ona göre bir eksiklik söz konusudur. Halbuki tersinden bakılınca, yani divan edebiyatının kendi içinde zaten var olan bir özellik olarak ele alınınca, daha derli toplu bir niteliği ifade eden kavram ortaya çıkabilir. Hasan Ali'nin zihni bir muadele ve tenasüp, dipnot 8, Ali Nihat'ın zekanın verdiği fazla emek, dipnot 9, şeklindeki belirlemeleri, divan edebiyatında bir çeşit soyutlama olduğunu ortaya koyar. Dipnot 8, AGS-153, dipnot 9, Dr. Ali Nihat Tarlan, Sanat Bakımından Edebiyatımızın Dahili Tekamülü, CHP Konferansları serisi, kitap 3, S-26. Hasan Ali'nin bir yığın kavramla ortaya koyduğu bu özelliğin soyutluk olarak değerlendirilişi, onların olumsuzluk olarak anlaşılmasına karşılık soyutluğun bir varoluşu olumlu yanıyla ifade etmesindendir. bir varoluşu soyut olarak nitelemek, onun konumu üzerinde görüş belirtmek demektir. Kendi özelliklerinden soyutlanarak kavram halinde ifadesi demektir. Yani soyut kabul etmek, somut özellikler taşımayan ama var olan bir şeyi ifade eder. Öbür nitelemelerse kendi bünyelerinde bir karalama havası taşımaktadırlar. Sayfa 360. Soyutlama ile ilgili mazmunları ve diğer bütün endirekt ifade şekillerini içine alan bir tanıma ulaşmak mümkündür. Divan edebiyatındaki sanatkarca ifade, hayal etme ve istiarelerle yapılan anlatım bütünüyle soyutlama olarak değerlendirilebilir. Divan edebiyatının Hasan Ali'de gördüğümüz olumsuzlukları birbirine ulayarak aslında bir niteliği ifade edişini Kazım Nami'de de görüyoruz. Bu edebiyat baştan başa gayri samimi, uydurma ve dar bir edebiyattır. Dipnot 10. Kazım Nami Duru, Halit Fahriye Diyeceklerim, Varlık Dergisi, 15 Eylül 1933, N5, S68. Bunların gerekçesi onun bir zihin edebiyatı oluşudur. Onlara göre divan edebiyatındaki birçok kavramın gerçek hayatta bir karşılığı yoktur. Bunları zihin kendi kendine bulur ve şiirde malzeme olarak kullanır. Bu türlü bir bakış sonucu divan edebiyatı suni bulunmaktadır. Divan edebiyatındaki soyutluk olayını kavramak için Latifi'nin ön sözünde geçen şu cümleye dikkat etmek gerekir. İlk görünüşte bu sözler güzellik ve güzelin bazı azasıdır. Dipnot 11. Mustafa Nihat Özön, Latifi Tezkiresi'nin Mukaddimesi, Çığır Dergisi, Aralık 1936, N48, S107. Öncelikle ortaya çıkan bu anlam, daha doğrusu metne kaba taslak bir yaklaşımla elde edilen, onun kelimelerinin ifade ettiği bir doğrudan anlatımmış gibi şairin söyledikleridir. Halbuki ilk bakış, şairin gönlünden taşıp gelen anlamları yakalamaya yetmez. Latifi'ye göre bu güzellik ve güzelin bazı azasını anlatıyor gibi duran şiirin asıl manası Tanrı'ya şükretmektir. Böylelikle her güzelin yüzünde Hakk'ın ışığı ve mutlak güzellik nurunun sırlarını görmek ve dolayısıyla nakışta nakkaşı, eserde müessiri müşahede etmektir. Dipnot 12. AG S107. Sayfa 361. Güzellik ve güzelin bir takım azasını kullanan şair bunları soyutlama yoluyla kullanmıştır. Hatta Latifi'ye göre def, ney, maşuk ve mey gibi kullandıkları ibare ve istiareler görülüp de bunlarla şarap ve güzelin tavsif edildiği zannolunmamalıdır. Dipnot 13. AG S107. Çünkü şairlerin ifade etmeye çalıştıkları çok farklı bir dünyadır. Latifi, tarikat erbabı ve hakikati bilenler dilini gündeme getirmekle, divan edebiyatı ile İslam kültürü ve onun en önemli kolu sayılan tarikat dünyası arasındaki sıkı bağa işaret ediyor. Bu sıkı işbirliğine hemen herkes katılır. Gerek yetişme çevreleri, gerek yaptıkları işler, hatta bazısının doğrudan bir tarikat içinde şeyhliğe kadar yükselmiş olmaları bunun bir göstergesidir. Hasan Ali, divan edebiyatının kurulup sürdüğü devirler tam bir ümmet devri olduğu için o çağlarda yaşayanların ilim kaynağı, İslamlığın temelleri bir sistem haline getiren medrese olmuştur, diyor. Dipnot 14. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatı'na Toplu Bir Bakış, S144. Bu kaynağın şiire yansıyışını da şöyle ifade ediyor. Divan edebiyatının bütün mahsullerinde hep bu bilgiler ve bu ıstılahlardan istifade edilerek birçok ilhamlar, istiareler ve teşbihler yapılmıştır. Dipnot 15. Bu yüzden bu telakkileri bilmedikçe divan edebiyatını anlamak mümkün değildir. Dipnot 16. Dipnot 15. AG S146. Dipnot 16. AG S147. Divan edebiyatında eşyanın kendi anlamında kullanılmadığı, somut bir takım sözlerin olmadığı muhakkaktır. Bu yüzden Nedim'in diğer divan şairlerine göre daha somut şeyler söylemesi, 1930'lu yıllarda ondan övgü ile söz edilmesini sağlar. Zahir Sıtkı, İşte ilk defa 18. asırdaki edebiyatımız Nedim'le göklerden ve hayali kıymetlerden kurtulmuş, maddeye ve dünyaya ait kıymetlere açılmıştır diyor. Dipnot 17. Zahir Sıtkı Güvenli, Nedim'in sanatı hakkında. Yeni Birlik Dergisi, Mart 1939, N5, S2. Sayfa 362. M. Ulu Turanlıoğlu da Nedim'in eserlerini tabiattan ve hakikatten aldığını, şiirlerinde tasavvuf felsefesinin izlerine rastlamanın imkansız olduğunu söylüyor. Dipnot 18. M. Ulu Turanlıoğlu, Nedim'in Özgürlükleri, 6 Ok Dergisi, Kasım 1935, N25, S25. Sayfa 362. Burhan Toprak ise Nedim'in şiirlerinin ancak rakı sofralarında ve eğlence alemlerinde okunabileceğini söylemekle, dipnot 19, ondaki bu somutluğa işaret ediyor. Dipnot 19, Burhan Ümit Toprak, Türklerin en büyük şairi Yunus. Yeni Türk Mecmuası, Nisan 1933, N7, S555. Nedim'le ilgili tespitler, onun Turanlıoğlu'nun söylemeye çalıştığı, tabiatta gördüklerimizi olduğu gibi somut olarak şiirine almış olduğu görüşüne dayanıyor. Genel bir değerlendirmede divan edebiyatının olumsuz kabul edilen yanı da Nedim'de bulunan bu özelliğin onlarda olmayışıdır. Sunilik, zihnilik, taklitçilik gibi suçlamalar hep aynı özelliğin tersinden ifadesidir. Madem ki Nedim'de var olduğu öne sürülen özellikler onun somutluğu olarak anlaşılıyor, ondakilerin tersi olan özellikler de soyut olarak değerlendirilebilir. Yalnız bu soyut-somut nitelemeleri 1930'lu yılların gerçekleri doğrultusunda kullanılmaktadır. Yoksa divan edebiyatı kendi dünyası içinde ve kendi hakikatleri çerçevesinde somut sayılabilir. Çünkü hakikat farkı soyut ve somut kavramlarının kullanılışlarını da ters yüz edecektir. Latifi'ye göre divan edebiyatı döneminde hakikati bilenler tarikat erbabıdır. Dipnot 20. Yani tarikat erbabına göre tek hakikat Allah'tır. Turanlıoğlu'na göre ise hakikat tabiattır. Dipnot 21. Dipnot 20. M. Nihat Özün, Latifi Tezkiresinin Mukaddimesi, Çığır Dergisi, Aralık 1936, N48, S107. Dipnot 21. M. Ulu Turanlıoğlu, Nedim'in Özgürlükleri, 6 Ok Dergisi, Kasım 1935, N25, S25. Latifi'nin sözünü ettiği bazı kelimeleri başka anlamda kullanma, kendi anlamlarından soyutlanarak anlatmak istedikleri başka gerçeklikleri ifade edecek biçimde kullanma demektir. Sayfa 363. Divan edebiyatındaki mazmun gerçeği, bu soyutlamaların belli bir sistematiği içinde ortaya çıkmıştır. Gerçi mazmun, kendi bünyesinde yalnızca bir kelimelik değil, tarihi ve kültürel bir birikim sonucu birçok olaya, kişiye, çevreye ait bütünlüğü taşımaktadır. Yani bazı anlamlardan ayrılma, kendini somut kılacak özelliklerden uzaklaşarak sadece bir kavram halinde kalma durumu yoktur. Edebiyatta geçerli olacak bir soyutlama, felsefi soyutlamadan farklı olacaktır. Felsefi anlamda bir takım özelliklerinden bağımsız ele alma, düşünme olduğunu daha önce ifade ettiğimiz soyutlama, edebi bir çizgide, her çeşit fikir hayatının temeli olan kavramlara ulaşmak için başvurulan bir yöntem olabileceği gibi, çeşitli sanatlı söyleyişlerle başka bir anlamı ifade etmek üzere, kendi anlamından uzaklaştırma, kendisinden soyutlama olarak da düşünülebilir. Özellikle ikinci tür bir soyutlama, divan edebiyatında en çok karşılaşılan olaylardandır. Bu soyutlama, iki noktada kendisini haklı göstermektedir. Sanat, tabiatı aynen taklit değil, yeni bir konum ortaya koymak demektir. Suud Kemal, güzellik bir yaratma işidir, diyor. Dipnot 22. Suud Kemal Yetkin, Filozofi ve Sanat, S76. Güzelliğin tabiatta anlaşılması ancak sanatın yardımıyla mümkündür. Tabiatta gelişi güzel vücut bulan ahenk, bedi olmayan unsurlarla karışıktır. parantez içinde in estetik. Bu unsurların atılması, ahengin arınması ancak sanat kültürüyle gelişen muhayyilenin işidir. Dipnot 23. AG S 76-77. Bu yüzden Suud Kemal'e göre sanat tabiatı değil, tabiat sanatı taklit ediyor. Dipnot 24. AG S 77-78. Sözü edilen ayıklama yalnızca sanata elverişli olanı alıp olmayanı atma değildir. Ortada bir sanat kültürü vardır ve bu kültürün ameliyesi önemlidir. Duygularımızla temaşa olunan tabiatı, hafızamız sanatla çerçevelemedikçe tabiatta güzellik ve güzellik heyecanı yoktur. Tabiatın temaşasından doğan güzellik heyecanı sanat kültürü ile artar. Eşyanın çehresi o kültür nispetinde güzelleşir. Dipnot 25. AG S 78. Sayfa 364. Demek ki sanat somut bir tablo çizmekten çok, sanatkarca bir hayalin, sanat kültürünün ferdi zevklerin yardımıyla oluşturulacak, üzerinde değişik oranlarda soyutluklar, yapaylıklar bulunabilecek bir eser ortaya çıkarmaktadır. En azından karşılığı tabiatta aynen olmadığı için zihni, hayali, bu yüzden de soyut sayılacak olan eser, büyüklüğünü, sanat kültürünün tabiattan alarak vereceği yeni şekle borçlu olacaktır. Divan edebiyatının zihin edebiyatı oluşu, dipnot 26, bu nokta ile çakışmaktadır. Ali Nihat bunu zeka cehdi olarak adlandırıyor. Dipnot 27. Dipnot 26. Kazım Nami Duru, Halit Fahriye diyeceklerim. Varlık Dergisi 15 Eylül 1933 N5 S68. Dipnot 27. Doktor Ali Nihat Tarlan, sanat bakımından edebiyatımızın dahili tekamülü. CHP Konferansları serisi kitap 3 S25. Sanatkar zekasının verdiği fazla emek, onun tabiattan fazla kopuk olmasına yol açabiliyor. Bu bakımdan divan edebiyatını şark minyatürlerine benzetenler vardır. Onlarda daha ziyade uydurma perspektifler olduğu halde, berikilerde doğrudan doğruya hayatın ifadesi olan bir canlılık vardır. Dipnot 28. Namdar Rahmi Karatay. Halk, sanat ve edebiyatına dair düşünceler. Konya Dergisi, Haziran 1936, N1, S59. Berikiler, halk edebiyatına ait eserlerdir. Onlarda çevre ve hayat olduğu gibi hiçbir zihin müdahalesi olmadan vardır deniyor. Divan edebiyatında ise uydurma, yapay yani zihin müdahalesi sonucu minyatüre benzeyen bir yapı vardır. Ali Nihat, zihni bir faaliyet olarak değerlendirdiği divan edebiyatındaki soyutlama işlemini edebi sanatların kullanılışına bağlıyor. Şeyhi Divanını Tetkik adlı kitabının ön sözünde, şairin insan ve tabiatta gördüğü eşyayı ve onları tasvir ederken kullandığı anasırı, divanından çıkarıp tasnif ve dimağın bu unsurları işleme şekilleri demek olan edebi sanatları, ana hatları dahilinde tespit ettik diyor. Dipnot 29. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyhi Divanını Tetkik, S6. Söz konusu edebi sanatların zihni hayatı kurmada iki türlü yardımcı olduğuna dikkati çeken Ali Nihat, mihaniki kısım daha ziyade hafıza ve tedaiye istinad eden cinas ve tevriye sanatlarıdır ki bu aynı zamanda sanatkarın dimağî kültürünü gösterir sözleriyle birinci bölümünü özetliyor. Dipnot 30. AG S6. Diğer bölümü mudildir ve Murat Nazir sanatıdır. Murat-ı Nazir, şairin deruni hayatında kümelenen, zincirlenen tasavvurat silsilesini açar ve cemiyet hayatına, ondaki kıymet mefhumlarına dair mühim istikrarlara imkan verir. Dipnot 31. AG S6. Sayfa 365. Ali Nihat'ın sözünü ettiği bu ifade teknikleri, onun zihni oluşunu göstermesi bakımından önemlidir. Dikkat edilirse yapılan işlem, ele alınan nesne ve düşüncelerin bütünüyle zihindeki yankıları ve yorumlarıyla verilmesinden ibarettir. Ali Nihat, aynı eserin tabiat bölümünde, Divan edebiyatı hariçte gördüğü tabiatı değil, kendi içinde ideal haline getirdiği tabiatı terennüm etmiştir. Dipnot 32 gibi, tabiatla divan şairi arasındaki ilginin nerelere kadar uzandığını belirttiği cümlesiyle, onu soyutluk sınırlarından da ötede gördüğünü, divan edebiyatında belli esaslara bağlanmış bir soyutlama yönteminin geçerliliğine işaret eder. Dipnot 32 AGS 187. Baki Cin Emre'de divan edebiyatından çok ince, pek traşide bir sanat hassasiyetiyle işlenmiş, his, hayal ve manadan örülmüş nesci sanat olarak söz eder. Dipnot 33 Baki Cin Emre Divan Bahçelerinde Aksu Dergisi Haziran 1935 N19 S13. Bu soyutlamalar sonunda mazmun olayı ortaya çıkar. Onlar, soyutlamanın veya başka bir ifade ile idealize etmenin kemal noktası sayılır. Dipnot 34 Doktor Ali Nihat Tarlan Şeyhi Divanını Tetkik S62. Bir yandan çeşitli edebi sanatlar, bir yandan da mazmunlar soyutluğun ortaya çıkışını belli kurallar içinde sağlarlar. Çünkü divan edebiyatı kişinin kendi iç dünyasının buyruğunda gelişmekten çok genelde bir inanç ve düşünce paralelinde yürümek zorundadır.